Ayrım 6.
Mutluluktan sarhoş olan sanatçı arabada sevgili Augustine'ini kolları arasına aldı. Trouvé-Frévert sokağında vardıklarında onu kaçırırcasına güzel sanatların bir kat daha güzelleştirdiği bir apartmana alıp götürdü. Bu genç aile Theodore'daki aşk ateşiyle şöyle böyle bir yılı göz açıp kapayıncaya kadar altında yaşadıkları göğün lacivertliğini en ufak bir bulutun gölgelemesine fırsat vermeden geçirmişti. Yaşam bu iki aşığa hiç de ağır gelmiyordu. Theodore her günü binbir türlü zevkle süslemesini biliyor, kendisini tutku coşkunluklarına kaptırmaktan, sonra da dinlenmenin tatlı gevşekliğine bırakıvermekten derin bir zevk duyuyordu. Bunlar öyle dinlenmelerdi ki ruhlarımız mutluluk duygusunun en yüksek noktasına çıkar ve orada artık madde birleşmesi dediğimiz şeyi unutur. Düşünemeyen mutlu Augustine, mutluluğun bu inişli çıkışlı girişini olduğu gibi kabul etmişti. Evlenmedeki yasal ve kutsal sevgiye kendisini tümüyle vermekte ileri gittiğine aklı yatmıyordu henüz. Basit ve saf ruhlu Augustine, ne nazlı nazlı reddetmeyi, ne de yüksek sosyetede yetişmiş bir genç kız gibi yerinde isteklerle kocasına her dediğini yaptırmasını biliyordu. Geleceği hesaplayamayacak kadar aşıktı. Bir gün bu tatlı yaşam biter mi diye düşünmek aklının ucundan bile geçmiyordu. Kocasına bitip tükenmeyen bir zevk kaynağı olmaktan mutlu olan Augustine, bağlılığı ve uysallığı nasıl sonsuz bir çekicilik veriyorsa, hiç sönmeyecek bir aşkın da kendisi için bütün süslerin en güzeli olacağını sanıyordu. Aşk mutluluğuyla pek alımlı olmuştu. Güzelliği ona gurur aşıladı. Ve onda Somervio gibi heyecanlandırılması çok kolay bir erkeğe her zaman baş eğdirebileceği düşüncesini yarattı. Kadınlığının kendisine öğrettikleri işte böyle yalnızca aşk üzerineydi. Saint Denis sokağında sonsuz bir mutlulukla dünyadan habersiz yaşayan bir genç kız olarak kaldı. İçinde yaşadığı dünyanın geleneklerini, eğitimini, gidişatını öğrensem diye düşünmedi. Söylediği sözler yalnızca aşk sözleri olduğu için bunlarda bir zeka inceliği, bir ifade zarifliği gösterebiliyordu. Ama aşk anlarında, kadının aslı aşktır denebileceğine göre, o da bütün kadınlar gibi aynı dili konuşurdu. Olur ya, Augustine ne zaman Theodore'un kine uymayan bir düşünce ortaya atsa, bir yabancının yaptığı ve düzeltilmezse sonunda insana bıkkınlık veren ilk yanlışlara nasıl gülersek, genç sanatçı da buna öyle gülerdi. Bu güzel ama çabuk geçen yıl sona ererken, böylesine sevmesine karşın Somervio bir sabah kendi kendine, "Artık çalışmalarıma, eski alışkanlıklarıma geri dönmeliyim," dedi. Karısı da zaten gebeydi. Arkadaşlarıyla yeniden buluştu. Yılın sıkıntılarla geçen günlerinde genç kadının ilk kez bir çocuğu emzirmesi de vardı. Hevesle çalıştı. Kimi zaman da uzak kaldığı sosyetede kendisine eğlenceler aradı. En isteyerek gittiği ev Duchesse de Carigliano'nun eviydi. Bu kadın ne yapıp yapıp ünlü sanatçıyı evine çekmişti. Augustine iyileşip de bir anneyi dünya zevklerinden alıkoyan sürekli özeni oğluna göstermesine artık gerek kalmayınca Theodore beğenilen ve istek uyandıran güzel bir kadınla göründüğünüzde toplumun bize verdiği gururumuzun okşanmasından doğan sevinci tatmak istedi. Kocasının önünden gelen şanı çevreye göstere göstere salonlarda dolaşmak, öteki kadınların kendisini kıskandığını görmek, Augustine için yepyeni ve tükenmez bir zevk oldu. Ama bu aile mutluluğunun saçacağı son parıltıydı. Augustine bütün çabalarına karşın bilgisizliğini, dilinin konuşmadaki yetersizliğini ve düşüncelerinin darlığını belli etmekle her şeyden önce kocasının gururunu yaralamış oldu. Aşağı yukarı 2,5 yıl içinde aşk coşkularıyla yola getirilmiş olan Somerville'nin huyları, karısının ona pek söz geçiremeyişinden gelen bir sessizlikle, bir zaman için doğal akışından sapmış olan isteklerine ve alışkanlıklarına yeniden kavuştu. Şiirin, resmin ve düşlemle ilgili tatlı zevklerin yüksek ruhlar üzerinde aradan zaman geçse bile kaybolmayan hakları vardır. Yüksek bir ruhun bu gereksinmeleri 2 yıl boyunca Theodore'da doyurulmamış değildi. Dahası yeni yeni besinlerle beslenmişti. Sanatçı aşk dünyasını dolaşıp bir çocuk gibi büyük bir hırsla artık ellerine sığmayacağına dikkat bile etmeden ne kadar gül ve peygamber çiçeği varsa hepsini topladıktan sonra doğum değişiverdi. Ressam karısına en güzel kompozisyonlarının taslağını gösterdiğinde, Guillaume Baba da olsa öyle söyler ya, Augustine, aman ne güzel derdi. Bu soğuk beğence, bilgili bir duygudan çok sevginin verdiği inançtan geliyordu. Augustine için bir bakış, en güzel bir tablodan daha değerliydi. Onun tanıdığı en yüksek duygular, yürekle ilgili duygulardı. Sonunda açıkça görülen şu gerçeği Theodore görmezden gelemedi. Karısı şiirden hiç zevk almıyordu. Kendisinin içinde yaşadığı dünya başkaydı, onunki başka. Heveslerinde, aklına eseni yapmak istemelerinde Theodore'a uymuyordu. Gülmüyordu, o gülse de. Dertlenmiyordu, o dertlense de. O başı göklerde dolaşırken Augustine şu maddesel dünyada geziyordu. Düşüncesinin en tatlı iç dökülüşlerini sürekli görmezden gelmek ve sihirli bir gücün kendisini yaratmaya zorladığı düşlemleri öldürmek zorunda kalan, en içten duygularla başka birine bağlanmış olan bir insanın her gün yeniden doğan acılarına değer vermeyi basit ruhlu kimseler bilemezler. Ona çok acı geliyordu bu işkence. Üstelik de eşine karşı beslediği duygu birbirlerinden hiçbir şey saklamamayı, neler düşündüklerini, neler duyduklarını birbirlerine açmayı buyurmaktaydı. Doğanın isteklerini anlamazlıktan gelen cezasını görür. O da kuşkusuz bir tür toplumsal huy demek olan zorunluluk gibi bağışlamak nedir bilmez. Somerville atölyesinin sessizliğine, dinginliğine sığındı. Belki de sanatçılarla bir arada yaşamak karımın bilgisini artırır diyor ve karısındaki bazı yüksek ruhlu kimselerin herkeste doğuştan var olduğuna inandıkları, uyuşup kalmış üstün zeka tohumlarının açılıp gelişeceğini umuyordu. Ama sanatçıların konuşmalarından, dine gerçekten bağlı olan Augustine'in içine bir ürküntü geliyordu. Daha Theodore'un arkadaşlarına verdiği ilk akşam yemeğinde, genç bir ressamın yapılan şakayı dine karşı herhangi bir saygısızlık saydıramayacak ama kendisinin kavrayamadığı çocukça bir edayla, "Peki ama madam, sizin cennetiniz Raffaello'nun İsa'nın görünüşü adlı tablosundan daha mı güzel sanki? Hadi canım siz de. Ben onu bile seyretmekten usandım," dediğini duymuştu. Augustine bu sanatçılar toplantısında kimsenin gözünden kaçmayan bir güvensizlik havası yaratıyordu. Sıkmaya başlamıştı. Canı sıkılan sanatçı acımasızdır. Ya kaçar gider ya da başlar alaya. Madame Guillaume'un sanki ötekiler yetişmiyormuş da evli bir kadın için kendisince erdem saydığı ciddiliği aşırı derecede ileri götürmek gibi gülünç bir düşüncesi vardı. Augustine bununla çok alay etmişti. Ama annesinin bu huyuna hafifçe öykünmekten de kendisini kurtaramamıştı. Erdemli kadınların çoğu zaman kaçınamadıkları bu aşırı çekingenlik birkaç yergi çiziktirilmesi düşüncesini uyandırdı. Bu şiirlerdeki masum alay Somerville'nin kızmayacağı denli inceydi. Daha acı olsalardı bile bu şakalar eninde sonunda dostlarının kendisine yaptıkları şakalara karşılık olan şakalardı. Ama dıştan gelen etkileri kolayca kabul eden Theodore'un yüreği gibi bir yürek için her şeyin önemi vardır. İşte o da farkında bile olmadan içinde yavaş yavaş artan bir soğukluk duymaya başladı. Evlilikte mutluluğa ulaşabilmek için üstündeki dar yaylanın hemen yanı başında inişi çok kolay ama kaypak bir yamaç bulunan bir dağı aşmak gerekir. Ressamın aşkı da bu inişteydi artık. Karısına karşı olan davranışlarının acayipliğini, kendi gözlerine haklı gösteren ahlaksal yorumları onun anlamayacağını düşünerek, anlamadığı düşünceleri ve kendi soylu vicdanının yargılama yetkisi dışında kalan suçlarını saklamakla bir kusur işlemediğini sandı. Augustine kapalı ve sessiz bir acıya büründü. Bu açığa vurulmayan duygular, karı kocanın arasına günden güne kalınlaşan bir perde germişti. Augustine, kocası ona karşı saygıda kusur etmediği halde, eskiden onun ayakları altına serdiği sevgi ve zeka hazinelerini başkasına ayırdığını görerek korkmaktan kendini alamıyordu. Bir zaman sonra da erkeklerin gelgeç hevesleri üzerine şurada burada söylenmiş sözler ister istemez gözünde bir anlam kazandı. Kimseye dert yanamıyordu ama takındığı tavır da bir tür başa kalkmaydı. Yaşamın binbir türlü değişikliğine doğru dürüst değer vermeyi beceremeyen, hiçbir şeye aldırmayan birçok kimsenin istediği bir ün ve varsalık içinde ömür süren, bu kadar şık giysiler giyinen bu genç ve güzel kadın, evlendikten 3 yıl sonra bitip tükenmez dertlere düştü. Sarardı, soldu. Düşündü, taşındı, ölçtü, biçti. Sonra felaket deneyiminin ilk derslerini onun önüne seriverdi. Ne olursa olsun görevlerinden ayrılmamaya karar verdi. Böylece bu temiz yürekli davranışla er geç kocasının sevgisini yeniden kazanacağını umuyordu. Ancak işler böyle olmadı. Somerville çalışmaktan yorgun olarak atölyesinden çıktığında Augustine acele edip elindeki işi saklayamıyor, ressam onun tam bir ev kadını titizliğiyle kendisinin çamaşırlarını onardığını görüyordu. Kocasının istediği gibi harcaması için gereken parayı bol bol hiç ses çıkarmadan veriyordu. Öte yandan sevgili Theodore'un parasını korumak isteğiyle eve gereken şeyler için tutumlu davranıyordu. Böyle bir yaşayış meslek yaşamlarının sonu gelince mahvoluşlarının nedenini hiç araştırmayan, yaşamın tadını adam akıllı çıkarmış sanatçıların başıboşluğuyla bağdaşamazdı. Balaylarının parıl parıl yanan renginin nasıl yavaş yavaş kararıp söndüğünü, onları nasıl derin bir karanlığa attığını anlatmak boş konuşmak olur. Çoktandır kocasının büyük bir coşkuyla Düşes de Carignan'dan söz ettiğini duyan dertli Augustine, bir akşam arkadaşlarından biri, Somerville'nin İmparatorluk Sarayı'nın bu ünlü koketine karşı beslediği sevginin nasıl olduğuyla ilgili sözüm ona dostça ama gerçekte kötü niyetle bir takım haberler verdi. Augustine'in talihinde 21 yaşında gençliğinin ve güzelliğinin bütün görkemiyle 36'lık bir kadın yüzünden aldatıldığını görmekte varmış. Kalabalıkta, kendisine ıssız gelen eğlencelerde ne kadar talihsiz olduğunu duya duya yavrucak, çevresinde uyandırdığı beğenceden, başkalarına aşıladığı istekten artık bir şey anlamaz hale gelmişti. Yüzünün anlatımı değişti. Kara duygu, boyun eğişin güzelliğini, hor görülmüş bir aşkın solukluğunu çizgilerine işlemişti. Birçok çapkın erkek onu baştan çıkarmaya kalkıştılar. O tek başına kaldı ama namuslu kaldı. Kocasının ağzından kaçan birkaç aşağılama sözü onda büyük bir umutsuzluk yarattı. Zihninde çakan felaket habercisi bir ışık ona aldığı eğitimin sıradanlığı yüzünden ruhunun Theodor'unkiyle her bakımdan birleşmesine engel olan kusurlarını gösterdi. Kocasını bağışlayıp kendisini suçlayacak denli aşıktı. Kanlı gözyaşları döktü. Konumu ve yaşayış uyumsuzlukları olduğu gibi düşünce uyumsuzlukları olduğuna da aklı yattı. Ama neden sonra? Evlendiği zamanın dipdiri mutluluklarını düşünmeye dalınca geçmişte kalan mutluluğun nasıl da büyük olduğunu anladı ve böyle doyasıya tadılan bir aşkın bütün bir ömür demek olduğuna, bunun da ancak felaketle ödenebileceğine kendi kendisini inandırdı. Bununla birlikte bütün umudunu yitirmeyecek kadar içten seviyordu onu. Bunun için de yaşamının 21. yılında kendisini yetiştirmeye ve düşünüş biçimini hiç olmazsa hayran olduğu adamın düşüncelerine uydurmaya girişti. Kendi kendisine, "Şair olamam, ne çıkar, şiirin ne olduğunu anlarım ya," diyordu. Bunun üzerine Madame Somervieux, bütün seven kadınlarda bulunan o istem gücünü, erkini ortaya koyarak huyunu, yaşayışını, alışkanlıklarını değiştirmeyi denedi. Ama birçok kitap okuyup yılmadan öğrenmeye çalıştığı halde ola ola ancak biraz daha az bilgisiz olabildi. Zekadaki çabukluk ve konuşmadaki güzellik ya Tanrı vergisidir ya da beşikte başlayan bir eğitimin sonucudur. Müziğin değerini anlıyor, bundan yararlanabiliyordu ama söylediği şarkılar güzel değildi. Edebiyatın ne demek olduğunu, şiirin güzelliklerini anlıyordu. Ancak baş kaldıran belleğini bunlarla süslemek zamanı çoktan geçmişti. Bulunduğu yerlerde konuşulanları zevkle dinliyordu. Ne var ki kendisi parlak bir düşünce ileri süremiyordu. Çocukken edindiği önyargılar, dinle ilgili düşünceler onun zekasını dilediği gibi kullanmasına engel oluyordu. Augustine'a karşı Theodor'un içinde Augustine'in de yenemediği bir çekingenlik belirmişti. Sanatçı, karısını kendisine övenlerle eğlenirdi. Onlarla eğlenmek de pek de yanlış bir iş yapmıyordu hani. Bu genç ve işçi kadında öyle bir korku yaratmıştı ki kendisinin yanında ya da baş başa kaldıklarında Augustine titrerdi. Çok aşırı hoşa gitmek isteğiyle ne yaptığını şaşıran Augustine, aklının, bilgisinin bir tek duyguda eriyip gittiğini anlıyordu. Dahası Augustine'in bu bağlılığı, erdemini duygusuzluğuna vererek onu yanlış yapmaya kışkırtır gibi görünen kocasının hoşuna gitmemeye başladı. Augustine boşu boşuna aklını bir yana bırakıp kocasının gelgeç heveslerini, anlamlı anlamsız isteklerini yerine getirmeye, onun hep kendini düşünen gururunun dilediğini yapmaya çabaladı durdu. Eli hamurlu, karnı aç döndü. Belki ruhlarının anlaşabileceği an gelip geçmişti. Bir gün genç kadının çok duyarlı olan yüreği, duygu bağlarını kökünden eğip büken, sanki kırdı sanacağımız bir darbe yedi. her şeyden elini eteğini çekti. Ancak bir zaman sonra gidip aile ocağından bir avuntu, derdine bir umar aramak gibi tehlikeli bir düşünce aklına esti. Bir sabah çocukluğunun geçtiği o dışı kaba görünüşlü, basit ve sessiz eve doğru yöneldi. Pencereyi görünce içini çekti. Bugün yaşamına hem onur hem de felaket getiren kişiye ilk öpücüğü bu pencereden göndermişti. Kumaşçılığın yeniden canlanmaya başladığı bu zindanda hiçbir şey değişmemişti. Kız kardeşi eski tezgahta annesinin yerini almıştı. Dertli genç kadın, kalemi kulağının arkasında olan eniştesiyle karşılaştı. Adamın çok meşgul bir hali vardı. Kendisini baştan savma dinledi. Çevredeki baş döndürücü çalışmadan genel bilanço defterinin yapılmakta olduğu anlaşılıyordu. Bunun için özür dileyerek Augustine'den ayrıldı. Kendisini çekemeyen kız kardeş de onu oldukça soğuk karşılamıştı. Hakkı da vardı ya, güzel bir arabadan inen şık Augustine, ablasını şöyle bir ayaküstü görmeye gelirdi. Tedbirli Leban'ın karısı, bu sabah sabah yapılan ziyaretin asıl nedeni herhalde paradır diye düşündü ve aklına geldikçe Augustine'i bir hayli güldüren çekingen bir tavır takındı. Ressamın karısı, annesinin Virginie'de başlığındaki saçaklar dışında top oynayan kedinin eski onurunu koruyan bir aldır bulduğunu gördü. Yemeğe oturduklarında ev yönetiminde Joseph Lepa'nın akıllılığını övmeye denen olacak kimi değişiklikler yapıldığını fark etti. Soğukluk konduğu zaman tezgahtarlar sofradan kalkmıyorlar, isterlerse konuşabiliyorlardı. Yemeklerin çoğunluğu lükse kaçmayan iyi bir geçimi açıkça anlatıyordu. Şık Augustine'in gözüne birkaç Comédie Française loca bileti ilişti. Orada uzaktan uzağa kız kardeşini gördüğünü de anımsıyordu. Madame Lepa omuzlarına bir kaşmir şalı örtmüştü. Pek güzel olan bu şal, onun giyim kuşamıyla kocasının ne kadar ilgilendiğini göstermekteydi. Sözün kısası, karı koca kendilerini zamana göre ayarlamışlardı. Augustine birbirine pek uyan bu çiftin, coşkusuz ama fırtınaları da olmayan, değişmez bir mutluluk içinde yaşadıklarını, günün büyük bir bölümünde yakından görerek içi üzüntüyle doldu. Onlar yaşamı bir ticaret işine giriş gibi kabul etmişlerdi. Böyle olunca her şeyden önce işi düşünmek söz konusu olurdu. Kadın kocasında güçlü bir aşk görmediği için aşkı kendisi yaratmaya çalışmıştı. Virginie'yi beğenmeye ve sevmeye farkına varmaksızın yönelmiş olan Joseph Lepa için olduğu kadar, karısı için de mutluluğun ağır ağır açılıp gelişmesi sürekliliğini sağlayan bir şey olmuştu. Dertli Augustine acıklı durumunu anlatınca, Saint-Denis sokağı anlayışının ablasına öğrettiği bir sürü beylik sözü dinlemek zorunda kaldı. Joseph Lepa, "Karıcığım," dedi, "olanlar olmuş bir kez. Kardeşinize iyi öğütler vermeye bakalım."